TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla sizlerleyiz süremiz yettiğince. Değerli hocam Mehmet Fatih Çıtlak ve ben Nesibe Sarıhan, siz değerli dinleyicilerimiz için buradayız. Fatih hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar. Sefa bulduk efendim, merhaba.
Fatih hocam, içinde bulunduğumuz bu bereketli günlerde nasıl hassasiyetler içinde olmalıyız? Ramazan-ı Şerif'i eda ederken helal haram konusunu nasıl düşünmemiz gerekir? Helal kazanç sağlama nasıl olur? Helalinden nasıl yaşayabiliriz?
Tabii biz programlarımızda muhakkak en önce bir genel çizgi çekiyoruz ki herkesi dinleyici olarak davet edebilelim, sohbetimize iştirak etsinler diye. Bendeniz yine müsaadenizle biraz daha farklı bir şekilde, yani böyle helal haram meselesini, yani herkes aslında biliyor. Biraz daha farklı üslupla işleyeceğiz. Belki de şu anda siz başlarken programa, işte hangi hassasiyetler içerisinde olmamız lazım, helal ve haramımızı nasıl tayin etmemiz lazım diye söylüyoruz ama bu aslında böyle midir? Yani biz bunun tayinini yapamıyor muyuz? Biz bunu bilmiyor muyuz? Gibi sualleri de beraberinde getiriyor. Arkadaşlarımız, kıymetli dostlarımız bizi dinlerken, yok canım artık biz helali haramı da biliyoruz, başka mevzu mu da yok. Yani aşk ve ahlak denince bu neresinde bulunuyor ki bu işin? Anladık, tamam, haram yemek ahlaksızlık, helal yemek ahlaklı olmak mı diye düşünebilirler.
Ama biz biliyoruz ki siz klasik ifadeleri, basmakalıp ifadeleri sevmiyorsunuz biliyorum ama
yok,
ezber bozan
değil.
Hani yok, ezber bozan değil. Dediğimiz var ya, hani o tarz bir yaklaşım da bizi farklı farklı ufuklara götüreceğinizi biliyoruz. Onun için sizden
şimdi zaten
engin görüşünüzden istifade edelim istedik.
Şimdi zaten en önce biz de dinleyici hakkındaki bilgimizi paylaştık. Yani dinleyici tabii ki dinlediğinde böyle olmadığını bilecek ama yani şu gözle bakmasın sözünü ille söyleyeceğiz biz başlarken. Şimdi bir kere bu Ramazan vesaire ile helal haram meselesini düşünmek arasında bir senkronize, birbirini tamamlayan bir ortam var mı? Yani Ramazan'ın bu açıdan bize kazandırdıkları veya kazandırması gereken neler diye düşünürsek, bu Ramazan ayının ve Ramazan'dan sonraki günlerimizin oradaki şuurla nasıl devam edeceğiyle alakalı çok önemli birkaç tespit yapacağız. Fakat kardeşlerimiz de gücenmesinler, birazcık böyle samimiyetle bu işi irdeleyeceğiz. Bir kere Ramazan denilince avam arasında, halk arasında gayri ihtiyar, hala bizim Anadolu'da bile öyledir. Ramazan'ın ne zaman oruçlu olacağımız iftarı, sahuru falan olduğunda gayri ihtiyari bir yemek meselesi de gündeme gelir. Bir kere bir cümleyle buna itirazımı hemen belirtmek isterim. Ramazan yemeği fazla düşünmemek için yemek ve içmekten uzaklaşıp esas asli işlerimizi düşünmemiz için oluşabilecek bir mevsimken, Ramazan'da daha fazla yemeğin ön plana çıkması, sahurun, iftarın, işte Ramazan geldiğinde uzmanlarımız konuşur, o hiç göremediğimiz uzmanlarımız, yani uzmanlar diyor ki diye başlanır ve devam eder, o uzmanlar der ki iftarda şunu yapacaksınız, aman çok yemeyin, yağlı yemeyin, sonra çorbayla başlayın, ekmekle bitirin, tuhaf tuhaf bir sürü şeyler. Halbuki Ramazan, belki de yemeğin hiç düşünülmemesi gereken bir şeyi, safhası. Aman efendim işte Ramazan'a mahsus olarak soframızı genişletsek, daha fazla eve rızık alsak bereket olmaz mı? Tabii olur ama bunlar infak etmek için, misafir ağırlamak için, gösteriş yapmak için değil, hakikaten yedirip içirmek için olan bir şey. Yani düşünün ki yeme içme gibi şeylerin bizi kulluktan alıkoyabilecek bir boyuta gelmesi, yani haramların değil, helallerin bile bizi taşkınlığa sevk edici bir, gaflete sevk edici bir durumda olmaması için adeta bize bahşolunmuş bir ayı, bizi böyle yenileyebilecek esas ayarlarımıza, fabrika ayarlarımıza, fıtrat ayarlarımıza çağıracak, davet edecek bir mevsimi tamamen yeme içme mevsimi gibi düşünüyoruz. Hatta bunun Anadolu'daki versiyonu veya Anadolu'daki şekli bizim büyük şehirlerden biraz daha farklıdır. Çünkü onlar hakikaten de Ramazan'da misafir ağırlamak için bol bol hamurlar açılır, ne bileyim işte erişteler kurutulur, bir şeyler yapılır, hazırlıklar, temizlikler böyledir. Şimdi bir kere burada bir tespit yapmamız lazım. Yani biz Ramazan'ı çok güzel geçiriyoruz, mutlu olduk, mesut olduk. Hakikaten hep Ramazan olsa dediğimiz şeylerde aslında neyi istediğimizi ve neyi alışkanlık haline getirdiğimize bakmamız lazım. Yoksa çok açık söyleyeyim, lafı biraz dolandırmadan aldanmış oluruz. Yani bir insan her defasında, her zamankinden daha fazla bir şekilde Ramazan ayında yemek içmekle alakalı, zevkle alakalı bir program yapıyorsa, ki artık olan oldu tabii, yani zamanımız geçti ama biz bundan sonraki günlerimiz için en azından bunu düşünelim, yanlış anlamıştır Ramazan'ı. Şimdi tekrar ana başlıktan hareket edip farklı bir noktaya geçmeden hemen yine aynı yolumuzla devam edelim. Ramazan helal haram ilişkisi o kadar önemli ki, şimdi sahur ve iftar sofrasının abartılmaması gerektiği, daha doğrusu zihnimizde bunun büyük bir yer tutmaması gerektiğini ifade ettikten sonra sofraya oturduğumuzu farz edelim. Misafir de olduğunu, olmadığını veya çocuklarımız Ramazan'ı güzel hatırlasın diye her defasında daha güzel, her zamankinden daha özenli bir sofra hazırladığımızı düşünelim. Sofraya hazırladık, saati belli. Büyük bir ihtimalle de ailenin bütün fertleri o masanın etrafındalar. Peki, sünnet olan şekle göre iftar sofrasına biraz önce oturmak güzeldir, faziletlidir. Çünkü melekler o anda sofradakilere müjdeler verir. Şu anda Allah'tan ne isteyecekseniz iste, arada perde hicap yok, dualar kabul olacak diye etrafımızı melekler sararmış. Bunu da biliyoruz, sofra hazır, evvel oturduk. Melekler bize dua etmemiz için tebşiratta bulunuyor. Aradan perde kalkmış. Gayri ihtiyari, biz tabii bizim medeniyetimizde biz Allah'a dua ederken göklere bakmayız. Biz Allah'ı gökte arayan bir medeniyetten gelmiyoruz çünkü. Ve dua ederken de gerçi bazı Türk filmlerini berbat yaparlar o hususta. Filmin jönü çok sıkılmıştır. Zarara ziyana uğrar ve ondan sonra abuk sabuk bir namaz kılar. Yani o kişinin namazdan başka her şeyi yaptığını kanisinizdir. Anormal bir selam verme şekliyle aerobik mi yapıyor, boynunda kireçlenme mi var yoksa selam mı veriyor onu da anlayamazsınız. Oturuşu zaten fauldür. Yani her türlü sahneyi güzel çeker ama namaz sahnelerini çekemezler bizde. Ve ondan sonra da elini sanki bir papazın dua etmesi gibi ellerini aşar, göklere bakar, Allah'ım diye konuşmaya başlar. Bu tamamen bozuk bir harekettir. Ama şunu demek istiyorum. Arada bunları dokunduruyorum. Çünkü biz aynı zamanda bir kültürel sahadaki, popüler sahadaki algılara maruz olan bir topluma sesleniyoruz. Biz burada aşk ve ahlak konuşuyoruz diye camiden, minberden, mihraptan hiç ayrılmadan sadece burada yaşıyoruz izleniminde kimse yaşamasın. Kaldı ki demin bahsettiğim filmdeki kahraman camiye gelen bir kahraman olduğu için yine de bu konuşmanın yeri ve zamanıdır diye düşünüyorum. Sofraya bakarsınız, başınızı öne eğersiniz ama gayri ihtiyari gözünüzün ucuyla sofranıza bakarsınız. Zaten sofranıza da bakmanız icap eder Ramazan'da. Sofraya baktığınızda birçok nimet görürsünüz. Ekmeğini, çorbasını vesairesini. Yemiyorsunuz, bir komut bekliyorsunuz. İşte o an mütalaa edebilirsiniz. Şurada gördüğüm peyniri, İşte varsa kavurmayı, kahvaltılıkları güzel güzel falanca yerden gittim, en güzelini almaya çalıştım. Neyle aldım ben bunları? Parayla aldım. Hangi parayla aldım?
Allah'ın nasip ettiği olanla.
Allah'ın nasip ettiği parayla aldım ama ben o parayı nasıl hak ettim? Helal miydi o para? Şu anda benim iftar soframda nimet olarak karşıma dizdiğim, yemek olarak yiyeceğim ve birazdan dualarımın kabul olmasını beklediğim sofrada, ben neyle kazandım, nasıl kazandım, kazandığımı nasıl harcamışım, fazla mı aldım, aldığımdan infak edebildim mi? İşte bu mütalayı bir ay yapabilen bir insanın bendeniz inanıyorum ki helal ve haram kazancına çok daha fazla dikkat eder. Yani evvelce sofraya oturup eskilerin tabiriyle önündeki kendisine Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetleri tarassut edip, eski tabirle rasattan geliyor ve murakabe yapıp, kontrol edip, nereden almıştım? Ondan sonra da hayır bu şüpheliydi, ben bunu nasıl yiyeceğim? Bundan sonra dikkatli olayım sözünü o sofranın bize söyletmesi lazım. Bu terbiyeyi alan bir insanın çıkışta Ramazan'dan ayrıldığında bu terbiyeyi muhafaza etmek için bir hayat şekli olduğunu düşünerek oradan ayrıldığı için zaten hayatına yayması icap eder. Bizim hocalarımızın klasik verdiği bir örnek vardı. Çok da tutulur bu. Her sene ben Deniz Ramazanlarda, televizyonlarda falan bu konuyu anlattığımda bayağı beğeniliyor. Demek ki hala duymayan var. Duysa da hoşuna giden hatırlayanlar var. Yani bir futbol takımı bir ay bir kampa katıldığında, kamptan çıktıktan sonra evet arkadaşlar yayılabilirsiniz, İstediğiniz gibi yiyin için kamp bitti. Yani böyle bir şey mantık algılar mı? Kamp bittikten sonra lige başlarlar. 30 küsur hafta, şimdi hatırlayamıyorum 36 mı 38 hafta mı? Şimdi o kamp onlara önlerindeki seneyi halledebilmek için bütün donanımları vermiştir. Yani bu böyledir. Yani kampa girip bir şeyler yapan insan, bunu o şekilde yapan insanlar artık kamptan sonraki hayatlarını bir düzen için bunu yaparlar. İzci kampları bile öyledir ya. Yani izci kampında bile çocukları gönderirsiniz, gençleri gönderirsiniz. Orada edindikleri birikimle hayata yeni bir solukla başlamaya çalışırlar. Ramazan gibi bir mevsimden çıkıp da sofradaki helal ve haram, kazancının haram ve helal boyutlarını düşünmeyen bir insan, zaten bunu Ramazan'da da yapmamış demektir. Çünkü bendenizin aşağı yukarı 6-7 senedir hep söylediğim, arz ettiğim kıymetli halkımıza bir söz var. Ramazan Müslümanları pek beğenmiyorlar. Biraz buna geçen programlarda da 2-3 cümleyle temas etmiştim. Bendeniz çok saygı duyuyorum. Ve şu iddiayı da asla kabul etmiyorum. Geçen programda bunu söylemedik çünkü. Ramazan'dan çıkıyor, aynen devam ediyor. Ne anladım ben bu işten? Nasıl Ramazan'ı ihya etmek diyorlar. Bu söz doğru bir söz değil. Birincisi şu açıdan doğru değil. Bir insanın bir şeyde muvaffak olabilmesi, meleke kesbetmesi, hayat şekli haline getirmesi için bir kereyle olmayabilir bu. 3 Ramazan, 4 Ramazan olmaz ama 5. Ramazan'da bunun pratiğini yapabilir. Bir kişinin bir hareketi meleke haline getirebilmesi için 1 milyon kere falan yapması gerektiği söyleniyor. Yani biz milyon kere Ramazan şuuru yaşamıyoruz. Ama muhakkak faydası oluyor mu? Faydası oluyor. Bir nimetin tamamından istifade edememek, ondan bir miktar istifade etmemeyi de icap ettirmez. Üstad Bediüzzaman'ın bir sözüdür bu. Şimdi bir bundan dolayı bu sözü kabul etmiyorum. İkinci sözü de biraz daha radikal diyebileceğimiz açıdan kabul etmiyorum. Bir insan Ramazan'dan sonra hiç umursamadan aynen bütün kötülüklerine dönüyorsa, bakın umursamadan kelimesini tırnak içine alıyorum, dönüyorsa o kişi Ramazan'ı ihya edip de Ramazan'dan çıkmış bir insan değildir. Ramazan'ı ihya etmeden Ramazan'dan çıkmış bir insan.
Yani aç kalmış, herkesle birlikte masaya oturmuş, yemeğini hatta yemiş, evet, fakat diğer açılardan nasiplenmemiş.
Tabii o Ramazan ayını kendi örfüne, adetine göre geçirmiş. Pastırmalı yumurtasını yemiş, ondan sonra envai çeşit tatlı yemiş, teravihe gitmemiş. Teravihe giderken ne bir Fatiha okuma, ne tahiyyatı öğrenme, ya bir harf Kur'an öğrenme. Mesela şunu yapabilir bir adam, ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Her uzun bir ömür sahibi olsa ve şunu dese, yavaş yavaş öğreneceğim dese, Ramazan'da bir harf öğreneceğim dese, Elif. İkinci Ramazan'da B öğreneceğim dese, bu adamın 28 sene sonra Kur'an okuması lazım. Bir adam 30 sene Ramazan yaşar da Kur'an-ı Kerim'i okumadan Ramazan'dan çıktıysa, bu adama siz zaten Ramazan'ı ihya ediyor ama diğer seneler berbat, diğer günler berbat diyemezsiniz. Çünkü Ramazan Kur'an demektir. Kur'an'la alakalı bir şey yaşamayan bir insanın Ramazan'ı ihya etmesi iftar sofrasındaki güllaçla, sonrasındaki kadayıfla mı ölçülecek? o kendi kafasına göre bir Ramazan ifasında bulunmuştur. Mesela işte biz şimdi tam da mevsimi, bunu da konuşalım, değineyim. Sünnet merasimi yapıyorlar şimdi. Gidin bakın. Maalesef bu rezalet Anadolu'ya kadar da yayıldı. Köylerimizde bile var. Sünnet cemiyeti diye gidiyorsunuz. Hadi mübarek hitan eski adıyla. Aslında odur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir gelenektir. Bir de bir şey söyleyeyim, böyle bir bomba tabir caizse. Yahudiler de sünnet olur. Yani sünnet olmayı İslam'ın sanki beş şartındanmış gibi anlatıp da namaz niyaz olmadan sadece işin sünnet hitan cemiyetiyle çocuğu, erkek çocuklarına yapılan muameleyle algılamak da kötü bir şeydir. Sünnet cemiyeti diye gidiyorsunuz Nesiba Hanım. Bir bakıyorsunuz boy boy şişeler, içkiler, rakılar. Bunun sünnetle ne alakası var? Yani Allah'ın lanet ettiği bir şeyi siz sünnet cemiyetine nasıl koyuyorsunuz? Ve bu cemiyete sünnet demeyin o zaman. Çocuğun sünnetini yaptık, sonradan da kudurmak için böyle bir cemiyet yaptık deyin. Bunların konuşulması lazım. Artık biz şu şeyi bırakalım, buna dokundum. Biz şark usulü, Türk usulü Müslümanız, ayaklarını bırakalım. Bu Türk usulü diye bir şey yok. Yani Türk usulü bir İslam diye ne bil, bunu Allah'ın kabul ettiği bir şeydir bu. Ne de bunu hakikaten Müslüman olan bir insanın kabul etmesi gerekir.
Kulluk tek tiptir değil mi?
Eğer evet, bir de harbi Türk'ten bahsediyorlarsa Türk kötülüğü terk eden manasına Efendimizin de hadisinden utrukuhum, onları terk ediniz. Yani onlarla savaşmayınız, onlar iyi insanlardır denilen bir toplumdur. Şimdi insanların kendi eğlencelerini, affedersiniz, Allah'ın haram ettiği şeylerle bir sünnet cemiyeti yapıyor pozisyonda olmaları büyük bir hakarettir Allah'ın dinine. O çocuğu, o filizi, o fidanı, o körpecik yavruyu böyle bir cemiyete muhatap ve şahit kıldığınız için onun manevi dünyasına attığınız bir çiziktir. 50 yaşına gelse bir ağaç, fideyken fidenken yediği bıçak darbesini 100 sene sonra bile koca bir yarık olarak bünyesinde taşır. Yani buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla helal haram meselesini düşündüğümüzde helalden kazanmak sadece yetmiyor, helale de sarf etmek gerekiyor. Helale sarf etmek yetmiyor, sarf ettiğiniz, helale sarf ettiğiniz şeyden infak etmeniz de gerekiyor. Şimdi bu tamamen değişti. Şüpheli olursa adam o haram diye düşündüğü şeyi kitabına uydurarak yiyor. Kesin haram gözüyle baktığı bir şeyi de infak ediyor. Fakat bu güzel değildir. Sevdiğinden vermek güzeldir. Bakınız Osmanlı padişahlarının birçoğu şeydir, sanatkardır. Öyle yetiştirilmişler. Çünkü saltanat falan olur, elden gider, hicret ederler, bir yere bir şey olur, savaş olur. Kendi elleriyle kazandıklarını, efendim kendi elleriyle kazandıklarını yesinler, helal yesinler, kimseye muhtaç olmasınlar diye. Derici olan var, marangoz olan var, ciltçilik, hattatlık, çorap ören, örgü, nakış işi yapan var. Şehzadeler arasında ve payitahtta. Şimdi bunu biliyoruz ama halkımızın bilmediği başka bir şey var. Saraydaki hususi görevliler var. Bu yazılanları, yapılanları, bu zanaat dediğimiz veya sanat olarak icra edilen metaları, ortaya konulan eserleri padişah bir adamıyla, güvendiği bir adamıyla çarşıya gönderip sattırıyor. Parası geliyor. Diyeceksiniz ki paraya ihtiyacım var padişah. Paralarını alıyor. El emeğiyle yaptığı işin parasını dullara, yetimlere, fukaraya infak ediyor.
Ne kadar zarif.
Neden? Allah Teala'nın verdiği en temiz olan Allah'ın emrini en temiz şekilde yapmaya çalışıyor. Şimdi biz buna kısmen de temas etmiştik. Bunu da kısmen anlatmıştık. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bizler haramımız temizlensin diye haramdan infak eden, haramı kitaba uydurarak yemeye çalışan veya Allah'ın helal mevsimlerini haramlaştırarak, israf yaparak berbat eden bir şekle girersek, bu helal ve haramın bizde ahlak ve aşkımıza mani olan bir tarza kadar götürdüğünü anlamamız lazım. Yani genelde halkımız ahlak bakımından düşünmüyor. Ahlaksızlığı bir problem olarak görememe gibi bir sıkıntımız var. Çoğu insan, Nisibe Hanım, haramdan niye korkar biliyor musunuz? haram yersem çocuğumdan çıkar, işim bozulur, başıma bir bela gelir diye haramdan korkarlar. Haramın kalbe sirayet edip kalpteki hidayet algısını, o mekanizmayı bozacağını, o doğruyu göremediği için de ahlaksız bir insan olacağını, ahlaksızlığın da Allah ve kullarıyla arasını açıp onu tard edici, rahmetten tamamen uzaklaştıracak, haşa huzurdan, hayvandan bile aşağı yapabilecek bir hale getireceğini düşünmüyorlar. Yani haramı kabul etmek, helali helal olarak düşünmeyip veya helali kazandıktan sonra helale harcamamak, bunlar insanın aşk ve ahlakını bitirir. Ondan sonra başına gelenler, o kaza mı, toplumsal felaket mi, terör mü, insanların dengesizlikten dolayı birbirlerini yiyip anarşik olayların çıkması mı? Bunlar en son tespit edilen şeylerdir. Yani bir adamın kolu kesildiğinde, kolun kesilir dediğinde, ondan evvelki damar tıkanıklığı, ondan evvelki bilmem ne azaların, böbreğin çökmesi gibi meseleleri düşündüğümüzde, biz hastalığın nereden neşet ettiğini kaynaklamamız lazım. Toparlarsak şöyle bir şey söyleyeyim. Ondan sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'de, külü min tayyibati ve amelu saliha ayeti kerimesini, ben mümkün mertebe pek ayetleri lafzıyla okumuyorum. Çünkü maalesef bunları bile dinlediğimizde bunu ağır kabul eden insanlar var. Ama şunu da göstermek istiyorum. Lafzı olarak bir şeyleri okumadan da insanlara ayeti anlatabilirsiniz. Mesela ayeti anlatmak, Kur'an okundu dedi, dedirtmek, bizim o şekilde dedi kodu yapmamız değil, Kur'an'ın manasıyla alakalı o halin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu düzeltmeyi, bu ikaz yaptıktan sonra şu ayeti kerime, demin okuduğum ayeti kerimeye gelirsek, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, güzelinden yiyiniz, tayyip kelimesi güzeldir, helalden üsttür yani. Yani hiç şüpheli şey olmayan, bir de şüpheli olmadığı gibi güzel olan. Mesela diyelim ki bardaktan suyu içmek vardır, güzel suyu seven, susayan bir insana ince bir bardakta serin bir su verdiğinizde çok farklı olur. Hışır hışır eden bir pet şişede ona su verdiğinizde yine onun susuzluğunu giderir. Ama hijyeniydi, estetiğiydi pek güzel olmaz. Allah Teala tayyibat derken insanın ikrah etmeyeceği, sağlığına zarar vermeyen, onu bozmayan, aynı zamanda helalin de ötesinde bir güzelliği içinde barındıran, nuru olan, nuru. Yani helalinden kazanmışsın, ekmek işte pirinç pilavı yapıyorsun, pirinç almışsın, besmelesiz kaynatmışsın. Veya çocuğuna küfrederken kızarak bağırarak yemeği karıştırmışsın. O lanet, o gadab, o kötü düşünceler o yemeğe sirayet etmiş. Sonra insanlara yedireceksin. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sadece helal yiyin demiyor. Tayyibat diyor. İçinde güzelliği, nuru barındıran helal lokmaları kastediyor. Fakat hemen arkasından da ve amelu saliha. Salih amel işleyin buyuruyor. Müfessirler diyorlar ki tefsir ilmine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini nasıl yorumlanabileceği ilmine vakıf olan, bu tahsili görmüş olan kişiler diyorlar ki Allah tayyip olanlardan, güzel olanlardan yiyip de amel işleyin dediğine göre, öyle buyurduğuna göre demek ki haram yiyen bir insan ibadet edemez diyorlar. Haram yiyen bir insan ahlaklı olamaz diyorlar. Bu ayeti kerimenin ikisinin yani cümlede iki bölüm şeklinde gelmesi çok manidardır. Buna dikkat edilmesi lazım diyorlar. Hakikaten de öyle. Bir insan haram yediğinde ibadetin zevkini alamaz. Haram işlediğinde de öyle. Çünkü bakmak bir rızıktır. Konuşmak bir rızıktır. Dinlemek bir rızıktır. Bunları biz sadece rızık dediğinde ağzımızdan tıktığımız şeyler zannediyoruz. Kulaktan gözden aldığın da rızıktır. Senin bir bünyen var, manevi bünyen var. O buradan vücut buluyor. Daha basit bir örnek vereyim. Şimdi bu manaya hani gönül vermemiş veya efor sarf etmemiş insanlar olabilir. Bir çay içeceksiniz veya bir yemek yiyeceksiniz. Hiç sevmediğiniz bir müzik çalsa veya hemen oturduğunuz yemek yediğiniz yerde yarasından veya sızısından inleyen bir kişinin iniltilerini duysanız. Ah, of, ah. Siz gayet rahat oturup yemek yiyebilir misiniz? Yiyemezsiniz. Bakın işte gördüğünüz gibi, demek ki ağzınıza attığınız şeyler sadece rızık değil. Sizin kulağınızdan da bir rızık geliyor. Allah sizi merzuk ediyor. Siz o rızkın tadını almak için güzel şeyler de duymak durumundasınız demek ki. Bu ne demek? İnsan yanlış şeyleri kulağından alır, yanlış yerlere bakar, yanlış şeyleri yerse, kalbinde Allah'a gidebilecek olan muhabbeti eninde sonunda kaybeder. Dikkat edin, haram yiyen insanlar Allah'ın farz ibadetlerini de, Allah'ın razı olduğu fiilleri de yaparken çok zorluk çekerler. Yapamazlar demiyorum, sıkıntıyla yaparlar. Bitse de kurtulsam diye düşünür. Münafıklar hakkındaki ayeti kerimeyi hatırlarsanız, onlara namaz teklifi geldiğinde o kadar zor, o kadar zor hareket ederler ki sanki dağlar üstüne yığılmış gibi. Fakat münafık dediği, ah görüyor musun, alçak münafıklar diyoruz biz. Bu ayetin bize hitap eden kısmı nedir? Nifak, gönlünde şek ve şüphenin yer bulması, imanınızı tam hissedemeyişinizin manasındadır. İnsanda münafıklık olursa, münafık olmayabilir. Fakat insanın kalbinde nifak olursa, ibadet taattan, güzellikten zevk alamaz. İşte buna maruz kalmamak için, kişi helalin de ötesinde tayyip olanları, ama ayrıca haramdan da kaçınması icap ediyor. O helale rağbet ederken, çünkü neticede bu, Allah'ın cehenneminde sizi yakacak. Başınıza bir tane balyoz gibi bela gelir. Haram yedin, bak çocuğun böyle olacak. Arabanı şöyle vurdun. Evin yandı gibi değil. Kalbin imanı taşıyan, muhabbeti taşıyan kalbini harap etti. Ve ahlaksızlar güruhuna doğru gidiyorsun. Ahireti beklemeye hacet yok. Şu anda zaten felaketin en büyüğüyle karşı karşıyasın. Sözünü kişi helal ve haram seçimi yaparken muhakkak düşünmeli ve harama meyletmemeli. Tam bu mevsimlerle alakalı bendeniz biraz daha farklı bir üslupta bunu anlatmak istedim. Biraz baş ağrıttıysam kusura bakmasınlar mesela.
Estağfurullah, başımızın üstüne hocam, eyvallah. Allah razı olsun, yine farklı bir perspektifle değerlendirmemize sebep oldunuz.
Sağ olasınız.
Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.